Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, birbirinden kıymetli, aziz kulak misafirlerimiz, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, muhabbetle, duayla selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programının 2019-14. Bölümüne hoş geldiniz diyorum hepinize. Bu hafta kısmet olursa aile mutluluğumuzda daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya, daha iyi bir aile, daha huzurlu, mutlu, müreffeh bir hayat. Anneyi anlattık, babayı anlattık, nineyi, dedeyi, kayınpeder, kayınvalideyi anlattık. Görümceyi anlatacağım bu hafta. Biraz tuhaf gelebilir. Üzerine çok fazla kitap yazılmayan, araştırma yapılmayan ama aile içerisindeki muhabbete de inanın en az kayınvalide kadar tesirli olan bir kişiden bahsediyoruz. Görümce olan hanımefendi kardeşlerim lütfen üzerlerine alınsınlar diye bu programı yapıyorum. Normalde edeben, hürmeten lütfen üzerinize alınmayın diye anlatılır olaylar. Ama bir aile koçu olarak da yangın yerine dönmüş ailelerde bu problemin farkındayım. Her şeyden evvel baştan peşinen şunu söylemek istiyorum ki söz meclisten içeri istisnalar kaideyi bozmaz ama kesinlikle ve kesinlikle günümüz aile yapısı içerisinde eşlerin huzuruna en az anneleri kadar, yani kayınvalide olan anneleri kadar tesirli olan kızlarından, onların geline göre görümceden bahsedeceğiz efendim. Bu açıdan burada anlattığım olayları dinleyen hanımefendi kardeşlerim, görümce kardeşlerim, onları yetiştiren anneler, kayınvalide ablalarım, annelerim, gerçekten ibret almak kastıyla, ya acaba bu hocamın anlattığı özellik bizde de var mı? Biz de geline böyle davranmasına vesile oluyor muyuz diye dinlerlerse bu program maksadına ulaşmış olur. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz Erkam Radyo, et Erkam Radyo tweet adresimiz, et Münir Arıkan tweet adresimiz, emrinize amade. E-mail yollamak isterseniz halidehuzur@erkamradyo.com e-mail adresimizde her türlü beğeni, eleştiri, şikayet, önerilerinizi bekliyoruz efendim. Bu program biliyorsunuz daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir aile yapısı, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir hayat için hayatımıza etki eden unsurları kendi içerisinde ayrı ayrı inceliyor. Her bölümde bazen bir bölüme yetişmiyor, birkaç bölümde o unsuru etraflıca incelemeye gayret ediyoruz efendim. Görümceler, özellikle gelin görümce çekişmesi, görümce deyince keşke aileye olan olumlu katkısından bahsetseydik bugün. Keşke görümcelerin bir aileye olan etkisinden, onları abat etmesinden bahsetseydik ama ilk aklımıza gelen gelin görümce, yani görümce dediğimizde hemen onun öncesinde gelin tabiri ekleniyor ve gelin görümce çekişmesi ya da gelin görümce kavgası. İnternete girdiğinizde de %90'ı arama motorlarının bize sunduğu çirkeflikler, çirkinlikler, kötülükler, kavgalar, dövüşler oluyor. Gelin görümce çekişmesi ve kavgası benim acizane kişisel araştırmalarım sonucunda en az gelin kayınvalide çekişmesi ve kavgası kadar tarihin gördüğü en eski ve en etkili iktidar savaşlarından bir tanesidir. Bu bir savaştır. O anlamda bu savaşın taraftarı olan kardeşlerimden, hanımefendi dostlardan gerçekten ibret almak kastıyla, bir ders çıkartmak kastıyla, ya ne söylüyor, bizde öyle bir şey yok diye değil de gerçekten bir ders almak kastıyla dinlemelerini özellikle istirham ediyorum. Aziz dostlarım, geline göre önce görümcenin bir tarifini yapalım. Görümce dediğimiz hanımefendi, gelin kardeşlerimin evlendikleri beyefendinin kız kardeşleri oluyor. Bu abla olabilir, küçük kardeş olabilir ama evin kızları oluyor. O evin kızları abilerini ya da kardeşlerini, erkek kardeşlerini evlendirdikten sonra onların eşinin görümceleri oluyor. Dolayısıyla hani o kavram kargaşası zaten zihninizde yoktur da ben de bu tür şeyleri çok kafamda tutamayan, gerçekten anlatırken bazen hata yaparsam affım istirham ediyorum. Eltiydi, görümceydi, işte kayındı, kayınbiraderdi falan. Bizde çünkü bizim usulde herkes abi ve abladır. Eşimin abileri bence benden yaşça küçük olsa da abilerimdir. Eşimin kardeşleri benim kardeşimdir. Ablaları benden yaşça küçük olsa da ablalarımdır. O anlamda işte hayatımda bir kere bire kayınpederim şöyle diye, kayınvalidem böyle diye anlatmamış. Eşimin kardeşlerine hiçbir zaman kayınbiraderim böyle diye bakmamış. Onları kardeş olarak görmüş, bir kardeşiniz olarak. Hani o tür tabirler biraz Anadolu tabiriyle bana yavan geliyor. Hele hele ailelerde çok sıklıkla gördüğüm bir kelime var. Buhari'de bir hadis-i şerif, tam şu anda metin olarak anlatmıyorum, lütfen beni affedin efendim. Birebir motamot metin değil bu, ama bu hadis-i şeriften benim anladığım, insanlar Müslümanca, İslamca, dürüst, cennetlik bir hayat yaşasalar bile ahir ömürlerinde çok umursamadan, çok önemsemeden bir kelime söylerler ve bu kelime onları cehennemin en uzak noktasına iletebilir. Bu hadis-i şeriften benim anladığım bu. Dolayısıyla hadis-i şerif metnini şu anda motamot bilmediğim için size bir hadis-i şerif söylemedim. Buhari'de gördüğüm bir hadis-i şeriften anladığımı söyledim. Bu açıdan lütfen bakarsanız çok sevinirim. Ve yine aynı şekilde hadis-i şerifin devamında insanlar çok böyle kötü bir hayat yaşarlar, cehenneme varacak sonu bir hayat yaşarlar. Ama ahir ömürlerinde öyle bir güzel cümle söylerler ki bu da onları cennetin en üst makamına doğru alır. Dolayısıyla ben bu hadis-i şeriften anladığım kadarıyla kelimelerin kaderimize tesiriyle alakalı, ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat etmekle alakalı bir dikkatimiz, hassasiyetimiz olması gerektiğini anlıyorum. Peki aileler içerisinde bu böyle mi? Mesela en gördüğüm hataların başında, henüz daha gelin görümce kavgasına, iktidar çekişmesine girmedik, efendim. Senin annen, senin baban, işte baban bize geliyor mu, annen bize geliyor mu gibi eşimize onun annesi, onun babası, onun ablası, onun kardeşi olarak sorduğumuz her şey duygusal bir tacizdir. Zihinsel bir tacizdir, kavramsal bir tacizdir. Annesi annemiz, babası babamız olarak, kardeşleri kardeşimiz olarak evlendiğimiz bir eş, kız tarafı erkek tarafı kavgasına girdiği gün zaten iktidarın tarafları belli olmuş oluyor. Peki gelin hanım eşinin kız kardeşlerine görümce diyorsa, görümcelerde zaten bizim gelin diye bahsederler erkek kardeşlerinin eşinden. Burada bir anlaşılmayacak bir şey yok. Peki görümceye göre baktığımızda, geline göre görümceyi anlattık. Görümceye göre gelin kimdir? Yani bunun fiziksel bağıyla alakalı, aile bağıyla alakalı kısmını söyledim zaten. Yani erkek kardeşlerinin eşidir gelin, ama bu onların aleminde nasıl bir insandır? Geline göre baktığımızda biraz görülmeyecek, yüzü görülmeyecek, çok sevilmeyecek bir şey olarak algılanıyor. Görümceye göre bakıldığında da işte aileyi çekip çeviren ya da çekip çevirmeye çalışan, iktidara ortak olan bir şey algılanıyor. Peki bu durum hep böyle mi? Aile tarihine baktığımız zaman aziz dostlarım, bunun görümcenin kardeşinin evliliğinden önceki davranışları ve sonraki davranışlarının farklı olduğunu gördüğüm için bunu ikiye ayırmak istiyorum izninizle. Bir görümcenin erkek kardeşinin evliliğinden önceki gelin hanıma davranışıyla erkek kardeşinin evliliğinden sonra onun eşine, yani gelin hanıma davranışı birbirinden çok farklı oluyor. İlk başlarda bir aile koçu olarak izlediğim, gördüğüm, farkına vardığım, bana anlatılan evliliklerde kız kardeşler erkek kardeşlerinin ya da abilerinin evliliğinde inanılmaz bir heyecana kapılıyorlar. Yani onun evleneceğini anladıklarında bir travma yaşamıyorlar. Mesela bu yeğenlerimiz açısından, mesela biz yeğenlerimizin erkek olarak işte dayısıyız, amcasıyız, hanımefendi kardeşlerim, halası, teyzesi. Hala ve teyzede bu çok fazla yaşanmıyor. Ama kız yeğenlerle alakalı, onların dayıları ve amcaları evlendiğinde, şimdi onları çok seven, onlara yediren, içiren, gezdiren, hediyeler alan bir dayı, bir amca profili yerine artık başka bir kıza hediye alan, onu gezdiren, onu seven, o küçücük çocukta bile bu iktidar paylaşması ile alakalı sevgi paylaşımı bir hissediliyor. Küçük de olsa bir travma yaşanıyor. Ama normalde görümcenin hayatında evlilik öncesinde böyle bir travma olmuyor. Genellikle ailelerde bir sevinç oluyor aziz dostlarım. İşte erkek kardeş evlendiriliyor. Hediyelerde inanılmaz bir güzellik olur. Hediye seçilmesine gidilir. Alışverişe gidilir, eve davet ediliyorsa birbirinden değişik tatlılar, yemekler yapılır. Yani görümce zihninde erkek kardeşin evliliğinden önceki hakim olan duygu sevinçtir, iyiliktir, güzelliktir. o gelinleriyle alakalı, gelin adayları alakalı bir isteklilikler, ona karşı davranışlarda bir kibarlıktır, terbiyedir, edeptir, ahlaktır. Nasıl oluyorsa bu evlilik seremonilerinin, törenlerinin usulen gelenekte, görenekte devam eden sürecinde gittikçe kendini yavaş yavaş bir çekimserliğe, nötrleşmeye, sonra da eksiye doğru sevk eden bir tavra, bir hale, bir davranışa dönüyor. Neden olduğunu size bunun anlatmak istiyorum. Öncesinde o kadar güzel bir hayatları var ki evin abisiyle, kardeşiyle. Kardeşler çünkü. Görümce sonuçta evlendirecekleri erkek kardeşlerinin ev içerisinde evlilikten önceki kardeşi. Kız kardeşi, ablası. Beraber büyümüşler. Çocukluklarından beri aynı evde bir sürü şeyler paylaşmışlar. Bir sevgi bağı kurmuşlar. Şimdi evlilik seremonisi törenleri içerisinde görümce gelin hanıma ve bizatihi erkek kardeşine çok hayırlı, ikramlı, hasenatlı, güler yüzlü davranıyor. Çünkü daha olayın farkında değil. Düğünden sonra değişmesinin sebebini anlamamız gerekiyor aziz dostlarım. Çocukluktan beri devam eden aynı evdeki yaşantı zaten devam ediyor. Daha henüz evlilik vaki olmadı. Hayatlarında bir değişiklik olmuyor. Ama görümcenin, erkek kardeşin evliliğinden sonraki onun eşine yani gelin hanıma davranışı öncekine göre taban tabana zıt olmasının ilk sebebi kurulu düzen bir kere bozuluyor. Çocukluktan beri aynı evde büyüdükleri, koşturdukları, yemek yedikleri, oynadıkları, kavga ettikleri kardeş artık yok ve onu bir hanımefendi aldı. Ya da o bir hanımefendi aldı, kendi yuvasını kurdu, aileyi terk etti. Bir müddet sonra görümcenin bu değişen tavrı yüzünden yani arada soğukluklar başlıyor. Daha belki hayatlarında gelinleri geldiğinde onlara izzet eden, ikram eden, gelinlerine hediyeler alan, hatta kendine değil geline alınmasıyla alakalı abisine, kardeşine destek olan hanımefendi, görümce kardeşlerim, evlilik vuku bulduktan sonra ilk kıskançlık, ilk haset, ilk işte iktidar dediğimiz savaş, iktidar savaşı dediğimiz şey o zaten kendine rakip olarak görmeye başlıyor. Hele burada da beyefendi kardeşimiz dengeyi tartamayacak düzeyde bir muamelede bulunuyorsa, mesela bu beyefendi çocukluk döneminden ergenlik, gençlik ve daha sonraki döneme kadar kız kardeşlerine hiç hediye almamış olsun. Ama evlendikten sonra eşine ilk hediye aldığında bu sefer bu göze geliyor. Ya abi, bunu direkt abilerine tabii söyleyemiyorlar karşısına bu şekilde çıkıp ama zihindeki konuşma şöyle. Ya abi, yıllardır senin kardeşiniz, bir tane hayrını görmedik, bize en ufak bir hediye bile almadın. İki günlük kız bu şimdi, koluna taktın, bak ona neler alıyorsun. Bunu direkt söyleyemedikleri için bu sefer erkek kardeşleri gelin hanıma her hediye aldıklarında, yani kendi eşine her hediye aldıklarında bunu surat ifadesiyle, yüz ifadesiyle, surat ekşiterek illaki ifade ederler. Olay öyle bir haddeye gelir ki artık krizler çıkmaya başladığında ve onların gelin hanıma yaptıkları surat erkek kardeşlerince de fark edildiği aşamada bu sefer konuşmalar başlar. Abi, bütün maaşeti hanımına yatırıyorsun. Önce şöyle konuşulur. İşte anneme bir hediye aldığını görmedik, babama bir hediye aldığını görmedik ama işte hemen eşine arabayı çektin altına ya da hemen şu kadar böyle bir mücevher aldın ya da hemen onun istediğini bir dediğini iki etmeden. Hele hele bu. Mesela aile şirketlerinde aziz dostlarım bu kavgaların önlenmesiyle alakalı çok önemli bir sistem geliştiriliyor şu anda. Türk şirketlerinde çok çok az olduğunu biliyorum ama Amerikan ve Japon ağırlıklı bir sistem. Avrupa'da da en azından yani 50-60 yıldan beri var olduğunu biliyorum. Daha önce de uygulayan şirketler var ama son 20-30 yıldan beri bayağı bir kurumsallaştı. Aile anayasası. Aile içerisinde beyefendilerin eşlerine ne alıp alamayacağıyla alakalı, çocuklarına ne alıp alamayacağıyla alakalı her şey belli bir standarttaysa bu sefer baştan tespit edilen kurallar uygulandığı için hiç kimsenin gözü hiç kimsenin aldığında sattığında olmayacaktır. Ama bu tarz aile şirketlerinde gördüğüm en temel problemlerden bir tanesi mesela hem alınan hediyeler hem de şu gidilen tatil. O kadar büyük bir problem oluyor ki. Ya şimdi görümcenin ağzıyla konuşuyorum. Bir günden bir güne babamızı götürmedi, annemizi götürmedi, şöyle bir rahat ettirmedi. Hemen daha evlendiklerinin yazında aldı eşini yanına gittiler işte Antalya'da tatile. Hele bu tatil yeri biraz daha böyle lüks, biraz daha böyle aile yapılarına biraz masraflı gelebilecek bir şeyse ve beyefendi bir şekilde ya indirimle ya belli anlaşmalarla ya taksitle bir şekilde o yükün altına girdiyse, bunu asla ve asla gelin için yapılacak bir fedakarlık olarak görmüyorlar. Burada tabii ki erkek kardeşlerimin, beyefendilerin hayatlarında yaptıkları adaletsizliğin bir faturası da var. Dolayısıyla burada aslında gelin ve görümce anlaşmazlığının çatışmaya dönüp bir iktidar savaşına evrilmesiyle alakalı beyefendilerin çok akıllı olup eşlerine alacakları hediyelerle ilgili, eşlerine yapacakları iyiliklerle alakalı, yapılacak tatille alakalı böyle bir güzelliği önce kendi anne babalarında da deneyerek ya da bunu birlikte yaparak denemeleridir. Ama şimdi şunu dediğinizde de duyar gibi oluyorum. Hocam, şimdi de beyefendi kardeşlerimin ağzıyla konuşuyorum. Hocam, bu dediğini yaptım. Eşimi de çağırdım, annemi de çağırdım ama tatilimiz rezil oldu. Hocam, eşimi de çağırdım, annemi de çağırdım, umreye gittik, kavgayla döndük. Hocam, eşimi de aynı yere götürdüm, annemi de, yediğimiz yemek burnumuzdan geldi. Burada da kayınvalidelerin, kayınpederlerin bu yeni kurulan yuvaya destek olmakla alakalı gayet şefkatli, merhametli, kibar, uhuletle, suhuletle davranması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Peki, demek ki görümcenin kardeşlerinin evliliğinden önce ve sonraki davranışları değişiyor. Peki burada gelin hanımefendiler tamamen cennetlik ve onlar hiç mi değişmiyorlar? Hep sırat-ı müstakim üzereler mi? Hiç böyle istikrarı bozmuyorlar mı? Maalesef örnekler onu göstermiyor. İstisnalar kaideyi bozmasa da kahir ekseriyeti gelin hanımefendi kardeşlerimin de evlendikten önce ve sonraki davranışları kesinlikle değişiyor. Mesela en temel gördüğüm evlilik öncesindeki gelinlerin davranışıyla alakalı, eşlerinin annesine hürmetleri, izzetleri, ikramları, el öpmeleri, saygıda kusur etmemeleri. Mesela kayınvalidesi evlerine ziyaret edecekse evi temizlemeleri, süpürmeleri. Efendim, benim acizane bununla alakalı bir havlu kriterim var. Yani ben acizane bir kardeşiniz olarak, yani çok da büyük bir, ilahi bir formül değil ama aile saadetinde insanları tartmamı, ölçmemi, bana değer verilip verilmediğini hakikaten ölçtüğüm, tarttığım inanılmaz güzel ve basit bir yöntem. Havlu kriteri, Kopenhag kriteri gibi bir kriter. Nedir bu? Ben acizane beni evlerine davet eden bir akrabamda lavabolarına girdiğimde bana özel bir havlu koyulmuşsa oraya daha sık gidebilirim. Yani bu, Münir abi, senin bu evde yerin var, başımın üstünde yerin var. Senin geldiğini ben fark ettim. Sen de havlu konusunda hassassın. Bak, sana yeni havlu koydum. Bu bana yapılan bir sevgi, bir saygı, bir anlayış, bir muhabbet tesiri. Ama davet eden kardeşlerim, bu çünkü beyefendinin, erkeğin işi değil yani. O banyodaki havluyu da hanımefendinin sorumluluğunda diye düşünüyorum. Beyefendiler de yapabilir. Burada bir şey yok, bir problem yok. Ama hanımefendi kardeşlerim, madem davet ediyorlar, eski püskü bir havluyla orada, eski püsküden kastım havlu eski olması problem değil ama kirliliğini kastederek eskimiş, püskümüş, kullanmış dedim. Benim kullanmama hiç uygun değil. Bu konuda hassasiyetim belli. Havlu değişecek vakit yoksa demek ki hakikaten işi başından aşmış, beni ağırlayacak bir vakti olmamasına rağmen beni kerhen evinde ağırlıyormuş gibi hissederim ve o evlere gitmeyi de biraz askıya alırım. Dolayısıyla buna benzer bir sürü kriter oluşturabilirsiniz. Mesela bir kriter daha söyleyeyim. Sadece Kopenhag kriteri olarak kalmasın bu. Başka kriterler de var. Birincisi ne dedik? Havlu kriteri. Yani ziyaretine gittiğiniz evde gelin hanımefendi banyoda havluları değiştiriyorsa, size özel havlular koyuyorsa, tabii ki bunu çok daha fazlasını yapan, size özel, diyelim siz onun kayınvalidesisiniz, kayınpederisiniz, size özel terlikler alan, sadece size o terlikleri kullanan, size özel sevdiğiniz yemeği yapan, değil mi? Yani gittiğinizde küçük de olsa bir hediye veren, bu ne demek? Seni gönlümce ağırlıyorum, bu eve hoş geldin sen, hakikaten her zaman gelebilirsin. O hediyelerle, ev terlikleriyle, yapılan özel yemeklerle ya da gelmeden evvel, siz o evi ziyaret etmeden evvel arayıp, anneciğim, babacığım, işte neyse oradaki ünvanınız, neyi seversin, sana ne yapayım diye sevdiğiniz yemekleri yapan bir insan, bu evde sizin bir değeriniz var. Mutlaka bizi ziyaret edin efendim, biz sizi çok seviyoruz diyordur zaten lisan haliyle. Dolayısıyla sizin bu tür evleri ziyaret etmeniz, ecibü da'ya ve retaridül hediyete, davete icabet edin ve hediyeye geri çevirmeyin kuralınca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şart oluyor zaten. Ama bu maalesef evlilik öncesinde oluyor. kayınvalidesinin farkına varan, kayınpederinin farkına varan, onların istediği, arzuladığı şekilde davranan, mesela kayınvalidemin sevmediği renklerde giyinmeyen, kayınvalidenin sevmediği tarzda giyinmeyen, sevmediği davranışları yapmayan, işte karşısında sakız çiğnenmesini istemiyorsa sakızını atan, yüksek sesle konuşulmasını şu kahkahalarla bağıra çağıra aile içerisinde, hani namahrem şey açısından değil, kendi aralarında öyle şu kahkahalar, yüksek sesle gülmeler sevmiyorsa sesini alçaltan gelinler biliyorum ben. Ama evlilikten önce. Aziz dostlarım, her ne oluyorsa oluyor, evlilikten sonra aynı görümce kardeşlerime bir hal olduğu gibi gelin hanımefendi kardeşlerime bir hal oluyor. Evlilikten sonraki davranışlar evlilikten önceki davranıştan %100 taban tabana sırt zıt bir hale geliyor. Umursamaz olmaya başlıyorlar. Biraz bunda tabii eşlerinin, yani erkek kardeşlerimin ailesinin de onlara bir etkisi, bir katkısı var ama genellikle gelin kardeşlerim nikahtan sonra, buna çok dikkat ederlerse çok sevinirim bu hususa, bu noktaya. Nikahta keramet vardır. Evet, nedir? En büyük keramet imtihanın tuşuna basılmasıdır. Birisi o tuşa basar. Artık imtihan başlamıştır. Nikahtan evvel hoşuna giden şeyler, nikahtan evvel hiç umursamadığın şeyler. Şöyle düşünün. Bir yerdesiniz, çalışıyorsunuz. Orada da 5 tane insan var ve sizin çalışmanızla alakalı, ya ne bu çalışma, niye çok verimli çalışmıyorsun dediler. Bunu cebinize koyun dursun. Bu sefer kayınpederinizin şirketinde çalışıyorsunuz ve o 5 kişinin biri sizsiniz, biri kayınpeder, 3 tane de kayınbiraderiniz var. Ve siz kayınpeder şirketinde çalıştığınız için, 3 iç güveysi mantığıyla düşünün biraz da bunu. Öyle bir şey yok ama her kayınpederinde çalışan iç güveysi olacak değil ama o mantıkla düşünün. Bu sefer o 5 kişiden bir ya da 2 tanesi, ya ne biçim çalışıyorsun, böyle çalışmam olur, boş yere para alıyorsun dese ve bu sizin kayınbiraderiniz olsa, kendi babalarının şirketinde bunu damada göre söylediklerinde büyük ihtimalle damat orayı terk edecektir. Yani burada önemli olan şey söylenen şeyin şiddeti ya da etkisi değil, söyleyenin algısıdır efendim. Dolayısıyla hani söyleyenden dinleyen uz gerek diyorlar ya, dinleyenin aklınca, firasetiyle, basiretiyle, farkındalığıyla alakalı bir şeyden bahsediyorum. Gelin hanımefendiler bu açıdan evlilikleri süresince başlarına gelen olaylarda bu ön yargıyla davrandıkları için, velev ki kayınvalide ablalarım, annelerim onlarla alakalı çok böyle kusurlu bir söz söylememiş olsun, böyle kast ederek yanlış bir şey söylememiş olsun, bir kere gelinlerin algısı böyle olduğu için, algı bozulması, algı yanılsaması olduğu için yanlış anlamaya müsait olacaklardır. Şöyle düşünün aziz dostlarım, bununla alakalı iki örnek daha vermek istiyorum. Lütfen bir düşünün bunu. Çok zengin bir insansınız, güzel güzel arabalarınız var ve bir gün dediniz ki ben bugün şöyle bir toplu taşımayla bir gideyim ya. Arabayı eve bıraktınız ya da arabalarınızı eve bıraktınız, şoförü bıraktınız falan. Şöyle bir İstanbul turu atıyorsunuz. Bir arkadaşla karşılaştınız tam metrobüste. Bir düşünün oradaki duygu durumunu. Kendinizi nasıl hissedersiniz? Bir de işler kötü gitti, evi arabayı sattınız, işinizi kaybettiniz, perme perişan kaldınız. O eski şaşalı günler, arabalar falan hepsi gittiği için normal İstanbul kartla bir otobüste seyahat ediyorsunuz. Bu sefer karşınızdan bir arkadaşınızı gördünüz, ne hissedersiniz? Şimdi ikisi de aynı durum. İkisi de aynı toplu taşıma aracında bir arkadaşınız tarafından görülme. Ama birincisinde ne söylerse söylesin, nasıl bakarsa baksın, sizin kendinizi hissetmeniz güçlü olduğu için onun bakışı sizi etkilemeyecektir. Ama ikincisinde zaten siz kendi içinizde yangını yaşadığınız için, olan olaylarla alakalı bunlara henüz hazmedemediğiniz için, biraz da böyle gizli saklı dolaştığınız için bakışlar öyle olmasa bile öyle alacaksınız. Bir örnek daha vermek istiyorum bununla alakalı. Bir tane hanımefendi görüyorsunuz, bir tane çocuğa tokatla vuruyor. Bir tane başka bir zaman bir hanımefendi görüyorsunuz, hafifçe bir kulağını çekiyor çocuğunun. Şimdi birinci çocuk öz evladı, ikinci çocuk üvey evladıysa size o kulağı hafifçe çekmek bile ağır gelir. Hatta ikinci olayda hanımefendi kardeşim o çocukla alakalı kulakla çekmese, tokatla vurmasa, biraz bağırsa, ya ne biçim şiddet uyguluyor, çocuğu travmaya uğratıyor, stres altında sokuyor, hiç böyle anne şefkati merhameti yok diye daha fazla yargılayan bir duruma gelirsiniz. Burada önemli olan bizim duygu ve düşüncelerimiz, bizim kendimizi nasıl hissettiğimizle alakalı bir şey. Dolayısıyla burada gelin kardeşlerim, hanımefendi kardeşlerim, yörümce kardeşlerim, yörümce hanımefendiler kendilerinin farkına varmalarıyla alakalı, kendilerini hissetmeyle alakalı. Hani İngilizlerin o sevdiğim bir atasözü vardır. You are what you think, ne düşünüyorsan olsun. Kendilerini nasıl hissettikleriyle alakalı, bu evliliği nasıl gördükleriyle alakalı, gelinlerine hangi bakış açısıyla ya da görümcelerine baktıklarıyla alakalı zihinsel bir devrim yaşamak zorundalar. Bir kere yerli yerince gelin hanımefendiyi zihinlerini bir yere oturtmak zorundalar. Görümceyi bir yere oturtmak zorundalar. Bununla alakalı bir karar vermek zorundalar. Şimdi karar deyince de burada hemen şunu anlatmadan geçemeyeceğim. Şimdi imtihan karar vermeyle başlar dedik ya, nikahla başlar dedik ya, nikahta keramet var dedik ya. Nikah kararını verdiğiniz anda biri düğmeye basar ve ilahi sır tecelli olur, imtihanınız başlar dedik ya aziz dostlarım. Aynen böyle. Siz gelin olun, kayınvalide olun, görümce olun, hiç fark etmez. Karşındaki kişiyle alakalı, diyelim gelinsiniz ve görümcenizle alakalı bir karar verdiniz. Dediniz ki ben görümceme bundan sonra evlilik öncesinde davrandığım gibi izzetli, ikramlı, hürmetli davranacağım. Onu üzmeyeceğim. Bu açıdan eşimin de duasını alacağım. Ne yaparsa yapsın, üstüme de gelse de ben bununla alakalı bir şey yapmayacağım dediniz ya. İşte o dakikada çok enteresan bir şey olur aziz dostlarım. Ne olur? İmtihan tecelli eder. Bu sefer herhalde bu ilahi bir sır. Rabbim bilmiyorum. Tabii ki haşa, onun adına konuşma şansımız yok. Ama örneklerden çıkarttığım kadarıyla bunun bir sünnetullah, adetullah olduğu imajına kapılıyorum. Hadsizliğimi lütfen bağışlayın. %100 değil ama söyleyeyim, siz karar verin. Herhalde adetullah da böyle olsa gerek diye söyleyeyim. Kesin bir şey değil ama hislerim böyle. Karar verdiniz ya, ben bundan sonra hep iyi davranacağım. Rabbim sözünüzün ne kadar arkasında olup olmadığınızı anlayabilmek adına imtihanın derecesini artırmaya başlıyor. Dün %10'luk negatif tesir eden görümceniz, siz ya ben görümceme çok iyi davranacağım bundan sonra diye karar verdiğinizin ertesi akşamındaki ziyaretinde canınızı acıtacak, yakacak, sizi zora sokacak bir laf söyleyip, bir laf sokuşturup tabiri caizse gidiyor. Bence Rabbim deniyor. Bakalım sözünüzün arkasında mısınız? Hocam deniyor da kaç yıldır deniyor, hep deniyor dediğinizi duyar gibi oluyorum. Evet, Rab böyledir. Dener can dostlarım. Ölümünüze kadar siz böyle bir karar verdiğinizde hep öyle iyi bir insan olacaksanız, sizin bonus toplamanıza, sevap toplamanıza, sizin derece ve mertebe yükselmenize vesile olmak adına bu sefer Rabbim herhalde, bilmiyorum, haşa, onun adına konuşmak ne mümkün, hep problemleri artırarak o kişiyi size problem olarak gönderip hem sözünüzün ne kadar arkasındasınız hem de bir karar verdim ki dönemem. O dönmediğiniz karar dolayısıyla sizi sevaba boğmak istiyor. Sevabınızı artırmak istiyor. Bunu lütfen böyle görün. Bu anlamda erkeğin ailesinin görümce davranışına da etkisi vardır aziz dostlarım. Yani görümce kavgaları, gelin görümce kavgaları sadece beyefendilerin eşlerine aldıkları hediye ile alakalı olmaz. Bazen de kız kardeşlerine aldıkları hediye ile alakalı gelinlerin hasetleri, kıskançlıkları, çekememezlikleri dolayısıyla olabilir. Ya niye ablana böyle bir şey aldın? Niye ablana böyle bir iyilik yaptın? Niye ablana böyle davranıyorsun? Niye bizim evimizi ihmal ediyorsun? Niye bizim rızkımızı onlara yediriyorsun ha? Dönebilir olay. Burada size arz etmek istediğim bir husus var. Aziz dostlarım, lütfen bir düşünün can dostlarım. Çocuklarınızdan bir tanesini çağırdınız. Neyi anlatıyorum? Gelinler eşlerinin, yani erkek kardeşlerimin kendi kız kardeşlerine hediye almasını, yardım yapmasını, para vermesini, imkan sağlamasını niye kıskanıyorlar, bunu anlatıyorum. Çünkü bir cahillik var. Çünkü bilmiyorlar Rabbimizin ihsanını, ikramını, sünnetullah, adetullah bilmiyorlar aziz dostlarım. Lütfen düşünün. Çocuklarınızdan bir tanesini çağırdınız. Cebinizden çıkardınız şöyle bir 200 lira, her zaman verilen bir şey değil, verdiniz. Ve evladım dediniz, senin şu özelliğinden dolayı, şu güzelliğinden dolayı, yaptığın şu güzel amelden dolayı, davranıştan dolayı bir vesile buldunuz işte. Sana bunu hediye ediyorum. Lütfen git bununla kendine güzel bir şeyler al. Bununla bir oyuncak al, kıyafet al. Neyse artık bunu güzel bir şekilde kullan diye ona verdiniz. Aziz dostlarım, uzaktan da bakıyorsunuz. Bu yavrucak bu verdiğiniz parayı aldı. Küçük kardeşi için kullandı. Allah rızası için dürüst bir düşünün şu anda. Yüreğinizin yağı erimez mi? Şöyle bir içiniz bir hoş olmaz mı? Ya ne kadar da güzel bir evlat yetiştirdim demez misiniz siz de? Hoşunuza gitmez mi bu davranış? Elbette gider. Elbette gider. Elbette çok mutlu olursunuz. gurur duyarsınız, onur duyarsınız. Onun o verdiğiniz parayla kendine değil kardeşine bir hediye almasından dolayı böyle merhametiniz, rahmetiniz böyle zirve yapar ve dikkat buyurun. Bu sefer siz ona 500 lira vermek istersiniz, 1000 lira vermek istersiniz. Doğru mu? Bir düşünün bunu. Ya ben ne kadar güzel bir evlat yetiştirmişim. Ben bunu al kendine kullan dedim. O gitti kardeşine bir şeyler aldı. Allah'ım ne olur benim imkanımı artır. Ben şimdi ona 3-5 katını vereyim. Onu sevindireyim. O beni sevindirdi, seni sevindirdi, kardeşini sevindirdi. Ben de şimdi onu muhteşem bir şekilde sevindireyim demez misiniz? Yani ise şu. Kul halimizle limit içerisinde eksik kıt kanaat kaynaklarımızla, kulluğumuzla yani acizliğimizle rahmetimiz coşuyor ve biz bu sefer verdiği parayı kendine değil kardeşine harcayan yavrumuza 3-5 katını vermek istiyorsak Allah rızası için lütfen düşünelim. Can dostlarım, değerli kardeşlerim, Allah aşkına sizi düşünceye davet ediyorum bir düşünce koçu olarak. Acaba siz Allah rızası için ailenizden birine bir yardım yapıldığında bunu sineye çekerseniz, bunu kabul ederseniz, buna destek olursanız, bunu teşvik ederseniz hangi klasmandaysa ama gerçekten bunu tasvip eder, destek olursanız üstün körü bir kabulde değil, tahammül ederseniz demedim. Bu hoşunuza gider ve bunu desteklerseniz acaba Allah o sonsuz rahmetiyle ve merhametiyle eşinizin kız kardeşini aldığı hediye için harcadığı paranın 3-5 mislini, 100 bin, 10 milyon mislini size vermekten aciz mi? Haşa. Mutlaka Rabbim çok daha fazlasını nasip edecektir. Rabbim lütfedecektir. Rabbim rahmeti sonsuz, yegane, yaratıcı, Halik-i Rahim'imiz Zat-ı Zülcelal'dir. Onun rahmeti coşarsa, o bize bir hayır dilediğinde onu bizden men edecek. Bizi de bir şerre soktuğunda, bir belaya, musibete düçar kıldığında onu bizden giderecek kim vardır? Onun için gelin kardeşlerim de, görümce kardeşlerim de Allah aşkına şunu zihninizden hiç çıkartmayın. Allah boş bırakmaz. Allah mutlaka eksikliği gideren ve onu tamamlayan, fazlasıyla, misliyle mukabelde bulunan, yaptığınız hayır esenattan dolayı sizi dımdızlak bırakmayan, fakirle düçar kıldırmayan, düşürmeyen, mutlaka yerine fazlasıyla lütfunu, ihsanını, bereketini, rahmetini coşturan yaratıcımızdır. O zaman niye biz eşimiz işte ablasına bunu aldı, yok kız kardeşine, küçük kardeşine bunu aldı, annesine şunu aldı, babasına bunu aldı. Niye ki eşimizin muhasebe memurluğunu yapıyoruz? Onun böyle Sayıştay denetçisi gibi nereye para harcıyor, nereye işte para veriyor. Tabii burada beyefendi kardeşlerime de bir çift sözüm var. Burada denge çok önemli. Eşin ihtiyaçlarına kör olup kendi anne babasının ihtiyaçları peşinde koştuğumuzda bir kere adaletsizlik yaptığımız için bu adaletsizliğin sonucunu Rabbim mutluluğumuzdan, sevincimizden kısarak intikamını almış oluyor buraya. Lütfen aziz kardeşlerim dikkat etmenizi istirham ediyorum. Denge, denge, denge ilahi bir sırdır, ilahi bir formüldür. Dengede tutmak kastıyla siyaset yaptığımız takdirde iki tarafı da razı, mutlu kılmak mümkün olabilecektir. Burada çok önemli bir üçüncü taraf giriyor devreye. Aslında dördüncü taraf demem lazım. Bir tarafta gelin var, bir tarafta görümce var ve bir tarafta evin beyefendisi var. Gelinin eşi yani görümcenin erkek kardeşi yani. Şimdi bu üçlüyü tamamlayan erkek tarafının anne babası yani damat kardeşimizin anne babaları oluyor. Yani görümcenin anne babası ve erkek evladın anne babası oluyor. Yani gelinin kayınvalidesi ve kayınpederi oluyor. Şimdi bu dörtlünün muamelesine baktığımızda maalesef Türkiye'de benim yaşadığım örnekler, aile koştuğunda bana danışılan, soru sorulan, çözümsüz bir sürü vaka da gördüm bugüne kadar. Elhamdülillah çözdüğümüz vakalar da oldu. Ama en büyük problemlerin başında üçlü bir şekilde gelin, görümce ve beyefendi kendi davalarını çözecekken bu olaya taraf olan anne babaların, yani gelin hanımefendiye göre kayınvalide ve kayınpederlerin yangına körükle gidip adaletsizlik yapmaları, tutarlı davranmaları, tarafkir olmaları yandı gülüm keten helva etkisi yaratarak aile mutluluğunu, saadetini mahvetmiş oluyor. Aziz dostlarım, nasıl ki görümceyle alakalı görümce annesinin bir ürünüdür, annesinin karbon kopyasıdır, annesinin fotokopisidir. Dolayısıyla gelin açısından görümceye bakan onun annesini de görür. Yani bir müddet sonra gelin hanımın zihninde kayınvalidesiyle görümcesi aynı tip insanlar olarak görülebilir. Çünkü biz genellikle anne babalarımızın kopyası olduğumuza göre onların bize öğrettikleri şeyleri yaparak, onların bizi yetiştirdiği yetiştirme şekliyle yetişerek aynı tipte davranıyor olabiliriz. Bu da bir müddet sonra aralarının açılmasını, artık kendilerini öyle hissetmelerini, oradaki yanılgıya düşmelerini sağlamış olabilir. Peki üçlü zaten bu işi halledemiyorken, gelin görümce damat olarak bu aile üçlü olarak bu problemi çözemiyorken, adaletsiz anne babalar yani kayınvalide kayınpederler de işe dahil olunca bu yavrucaklar bu yeni yuvalarında bu problemi nasıl çözecekler? Anne babalara, evlatlara baştan söyledim. Tabii ki hediye, tabii ki cennet anaların ayağı altında, tabii ki anneye anneye anneye sonra babaya buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Herhalde tam böyleydi, yanlış hatırlıyorum ayet-i kerime. O ikisine kerim sözler söyleyin. Yani kerim ne? Kerim, ikram, bak aynı kökten geliyor. Keramet de oradan geliyor. Hem bir sanki öyle anlıyorum ben, haşa benim anladığım gibi de olmaz da, ama üstadlar bunu çok daha bilecektir. Yani öyle bir konuşun ki keramet gösterin. Yani hani keramet görünce nasıl oluruz biz? Mutlu oluruz değil mi? Birinden bir keramet gördüğümüzde, bir büyüğümüzden ne olur? Ya da peygamberler bir keramet gösterdiklerinde ne olur? Oradaki bulunan insanların kalbine bir sürur gelir. Bir sükunet gelir, bir tasdik gelir. Yani öyle konuşun ki anne babalarınız öyle hissetsin der gibi. Ya da eli boş aşıklara, mahbublara el vermezlerse biraz hediyeli olarak da, ikramda bulunarak da. Ve bir kerem sahibi insana nasıl yakışıyorsa, lütufkar, kadir şinas bir insana nasıl yakışıyorsa, o kadim medeniyetin icabına, ahlaka, geleneğe, göreneğe, sevgiye, saygıya göre davransınlar, konuşsunlar gibi algılıyorum ben bu ayet-i kerimeyi. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Çok önemli bir buyruktur bizler için. Sözün kerimini söylemek, ikramlı söz söylemek, kerametli söz söylemek. Burada beyefendi kardeşlerimin konuşmalarında anne babasına karşı bu şeyi, kerameti, kerim olmayı, ikramı göz ardı etmeyerek, buna himmet ederek, buna hizmet ederek, bunu gözden kaçırmayarak böyle davranmalarını, ama bir taraftan da anne babaya bunu yapıyorum diye eşlerini de ihmal etmemelerini özellikle tavsiye ediyorum. Can dostlarım, çalıntı malla borç ödenmiyor. Mutlaka ve mutlaka biz bir şey yapıyorsak, başka bir şeyden kazandığımız vakitle, parayla, prestijle, bir değerle bunu yapıyoruzdur. Şöyle düşünün, diyelim 6 saat, 7 saat, 8 saat farklı mesai yapan şirketler oluyor. Diyelim 8-5 çalışıyorlar, böyle bir şey olsun, 9 saatlik şey, öyle tatili falan çıkın işte, 2 saati de öyle, 7 saat çalışıyor diyelim bir insan. Bu 7 saatlik çalışması içerisinde bir beklentisi var değil mi şirketten? Ne bekliyor? Ben 7 saatimi verdim, vaktinde geldim, vaktinde çıktım, verilen bütün mükellefiyetleri yerine getirdim. O zaman şirketlerin de beni görmesi lazım. Nasıl ay sonu olduğunda maaşımı vermesi lazım, uygun ortamlar sağlaması lazım, ikramlarda bulunması lazım gibi bir sürü şeyler bekliyor değil mi? Aile saadetinde de beklentilerin yönetilmesiyle alakalı ilk vazife, büyüklerin bu şartları yerine getirmesi, ama küçüklerin de aynı o çalışanın mantığında olduğu gibi buna değer vererek, sorumlulukları yerine getirerek bir şeyler yapmasıdır. İki tarafta oturup birbirinden beklediğinde maalesef bir mutluluk oluşmuyor. İki tarafta bir şey yapmadan, elini cebine sokmadan, hediye almadan, affetmeden, merhamet göstermeden bir şey yaptığında huzur ve mutluluk olmuyor. Burada sadece erkeğin ailesinin görümce davranışlarına etkisi yok aziz dostlarım. Çünkü onlar karbon kopyaları, kendi kızları, kendi gelenekleri almış. Kendilerince iyi olanı iyi gören, kötü olanı kötü gören kızlardır görümceler. Dolayısıyla kendi ailelerinin davranış kalıplarıyla davranırlar. Ama gelin hanımın ailesinin görümce davranışına da etkisi şöyledir ki, gelin hanım da kendi annesinin bir kopyasıdır. O da nasıl davranıyorsa annesinden gördüğüyle alakalıdır. Hani İlber hocamın bir sözü vardır. Bir konak 100 yıl 3 kuşak der. Medeni olmayı, şehirli olmayı. Dolayısıyla sadece soya çekim değil, iyi huya da çekim olarak düşündüğümüzde asaleti biz, herkes aslına çekerse aslını ne gördüyse onu ortaya koyacaktır. Burada da bu mutluluğa katkı sağlamak adına gelin hanımın annesinin gelinin kendi görümcesiyle alakalı annesine taşıdığı problemleri yorumlamasında gayet adaletle, gayet böyle güzellikle davranması lazım. Ne dedim az evvel? Çalıntı malla borç ödenmiyor. Siz şirketten bir beklentiniz vardı, 7 saatinizi sefer ettiniz ve oradan bir şey bekliyorsunuz değil mi? Şimdi o da gelmediğini düşünelim. Şirketin size tam beklediğiniz gibi bir değer vermediğini düşünelim. Bu sefer ne oluyor? Mesaiden çalmaya başlıyorsunuz. 8'de gideceğiniz yere 9'da gitmiş oluyorsunuz. Diyelim 8 ile 9 arasında da gayet güzel bir sivil toplum kuruluşunda çok hayır hasenatla alakalı, dinle, imanla, çocuklarla, yetimlerle ilgili çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Peki Allah katında bunun değeri olduğunu düşünüyor musunuz? Acizane ben hoca falan değilim ama acizane adalet duygumla içimdeki adalet kantarına koyduğumda kural şu, çalıntı malla borç ödenmez. 8-9 arasında siz nerede olmayı taahhüt ederek bir işe girip imzayı, iş akdini imza etmiştiniz, anlaşmayı yapmıştınız. Ben 8 ile 5 arasında burada olacağım. Peki şimdi 8-9 arasında bir saati mesaiden çaldığınızda, şirketten çaldığınızda bunu hayır hasenatla alakalı vakıfta, dernekte kullanmanız borcunuzu ödediğiniz anlamına gelir mi can dostlarım? Çalıntı malla asla ve asla borç ödenmez. O açıdan gelin hanımın ailesinin, gelinin kendi görümcesiyle alakalı geçirdikleri şikayetlerde, aman kızım olur böyle şeyler, bak biz neler gördük ki, bunu kafaya takma diye bunu büyük bir vaka haline getirmeden davranması lazım. Ama bunu yapmaz da yangına körükle gider, öyle mi, sana şöyle mi yaptılar? Aziz dostlarım biliyorsunuz, neler gördük yani. Geline yapılan bir muamele ile alakalı evleri basmalar, tüfeklerle, tabancalarla, silahlarla yaralamalar, insan öldürmeler. Gelin bir kural bu programın hayrına. Gelinle görümce arasındaki, gelinle damat arasındaki, gelinle kayınvalide, kayınpeder arasındaki davalarda, problemlerde, vukuatlarda akil bir insanı araya almadan, sözü dinlenen bir büyüğü, bir güzel insanı araya almadan meseleyi çözmeye gitmeyin. Hele hele bunu aile küçükleriyle asla yapmayın. Ergenlik dönemindeki tam daha olgunlaşmamış delikanlılarla, deli kızlarla bunu yapmayın. Allah korusun. Hele hele böyle bir görüşmede asla ve asla yanınıza delici, kesici, patlayıcı, bilmem ne, silah, milah, tabanca bulundurmayın. Aileye gidiyorsunuz. Ne ola ki yani? Bu şekliyle ev basmaya gittiğinizde problemin çoğu başınıza zaten gelecek. Aziz dostlarım, görümcelerin aile hayatındaki mutluluğumuza etkisini konuştuk bugün. Ama bu da yetmedi. Daha anlatacaklarım var bununla alakalı. Çok çok böyle travma yaşatan ama iyiliğinde de aileyi feraha kavuşturan bir unsur. İnşallah gelecek hafta iktidar kavgasında arada kalan çocuklardan başlayarak, İktidar kavgasında arada kalan erkekler, arada kalan akrabalar, bunun anne baba çocuklar açısından oluşan ambargonun aile yapısı açısından değerlendirmesiyle görümceler için de iki programda bu konuyu bitirmiş oluruz. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.